Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte bir irfan gündemine tekrar başlıyoruz. İrfanı konuşuyoruz, hayatımıza yansımalarından bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, yayınlar. Tüvey, nasılsınız, iyi misiniz?
Allah razı olsun hocam, şükrederiz,
hamd
ederiz.
Allah'a sağlık versin, elhamdülillah.
Sizler de afiyetlesiniz inşallah.
Hamdolsun, çok şükür.
Dönem başladı hocam herhalde yavaş yavaş.
Evet, pazartesi günü fiilen başlamış oluyoruz. Bugün akademik genel kurul toplantısını gerçekleştiriyoruz fakültede. Programlarımızı ilan ettik, öğrencilere duyurduk. Tabii online olmasının burukluğu var. Keşke yüz yüze olsaydı. Temennimiz o. Ama elhamdülillah buna da şükür.
Hocam tam yeri gelmişken sorayım. Online irfan aktarılır mı?
Yani laf göze verilir. El kalbi, el kalbi sebiyle bilgi olarak aktarılır muhakkak ama yani o duygu tarafı çok zor yani. Yani duygu çünkü sadece sesle aktarılmıyor. Yani duygunun beden dili var, göz dili var, efendim hal dili
hal
var.
Hal dili var değil mi?
Bunların
hocam?
Hepsini katarak o gerçekleşiyor. Dolayısıyla aktarılır ama eksik olur.
Eksik olur.
Derste bile öyle. Yani şimdi nazari derslerde bile hocalarımız yani felsefe hocası diyor ki ya yüz yüze olsaydı keşke diyor. Yani çok nazari bir ders diye düşünürsünüz felsefeyi. Din felsefesi hocası öyle diyor, söylüyor. Veya sosyoloji hocası ya keşke İslam tarihi hocası ya hocam benim derslerimi yüz yüze yapsaydınız diyor. Yani sanki tercih imkanımız varmış gibi. Hani şunu söylemek istiyorum. Yani yüz yüze olan eğitimin aktarımı daha güçlü tabii ki. Yani öbüründe sadece işte bir görüntü ve ses var. O duygu yoğunluğunu aktarmaya yetmiyor anladığım kadarıyla. İrfana yetmez o yüzden.
Şimdi belki hani 40 yaş üstünün de bu yeni araçlara biraz vukufiyeti daha
sınırlı. O da tabii onun da belli bir oranda etkisi olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum sizin bu söylediğinize. Çünkü bakıyorum bu itiraz yapanlar genellikle teknolojiyi
zor. Gençlerin çok bir derdi yok hocam illa yüz yüze olsun diye.
Teknolojiyi çok zor kullanan arkadaşlarımız. Ya, ama şunu hissediyor arkadaşlar. Yani kullanan arkadaşlar da yani kendilerinin iradelerine bırakılsa yüz yüze olsun diyeceklerdir yani muhakkak. Çünkü yani o şeyi alamıyorsunuz. O sıcaklığı yani dersin sıcaklığını yani öğrencilerin tamamı salonda yani onun oluşturduğu bir pozitif enerji oluyor. Yani o ortamın oluşturduğu pozitif bir enerji oluyor. Siz havaya giriyorsunuz. Yani hatibi konuşturan muhatabıdır derler. Yani o dinleyici kitlesinin hepsinin sizin gözünüze baktığı bir ortam başka. İşte sizin tek tek şeyden görerek Zoom'dan veya Teams'den görerek yüzler aradığınız konuşmalar başka. Hatta belki hiç göremediğiniz.
Açmıyorlar çoğu arkadaşlar.
Çoğu açmıyorlar.
Şimdi biraz da belki hani simalar. Kişisel mahremiyet diye de kimseye de bir şey diyemiyorsunuz.
Zorlayamıyorsunuz tabii. Bunlar tabii önemli şeyler. Bir de tabii şimdi evden olunca dersler insanlar kılık kıyafetini değiştirmek ihtiyacı hissetmiyor. Ben kendim şahsen geçen sene korona sürecinde evden ders verdiğimiz veya de evde olduğumuz bütün günlerde onu ifade etmek isterim. Sabah kalktığım andan itibaren aynen işe gidiyormuşum gibi giyindim. Kravat takmak hariç.
Psikolojiye girdiniz yani hocam.
Hanım diyor nereye bir yere mi gidiyorsun? Yok ya yani işe gidiyorum yani ben şu anda iş icra edeceğim. Dolayısıyla ev kıyafetiyle, pijamayla, eşofmanla değil, adam gibi gömleğimle, işte neyse pantolonla, yani normal dışarıda nasıl giyiniyorsam, o kıyafetimle işin başına geçiyordum. Ve böyle olmasına nasıl gerektiğine inanıyorum. Hatta çocuklarıma, torunlarıma da söylüyorum. Ya aman diyorum çocuklar, yani mümkün mertebe, yani elbiselerinizi giyinip öyle geçin şeyin başına. Yani bu cihazların başına. Yani daha çok toparlarsınız kendini. Konsantrasyon daha yüksek olur diye söylüyorum. Öbür türlü insan salıyor kendisini.
Evet. Mesela ev ofis.
Home office evet.
Home office dedikleri şey de çok yaygınlaştı hocam şimdi. Evet. Şirketler de birçok çalışanlarına evinde kal oradan
tabii,
çalış
tabii,
dediler.
Tabii. O daha randımanlı oluyormuş oralarda.
Evet. Orada da şöyle bir şikayet duyar olduk biz kendi arkadaşlarımızdan. Güzel tamam ama hiç iş bitmiyor ki. Yani iş hiç bitmiyor. Normalde gidersiniz ofise. Evet. Belli bir saatte iş biter. Eve taşımazsanız çok rahat edersiniz. Ama burada hep İşin içindesiniz sürekli ofiste.
Tabii.
Evle beraber çünkü.
Şimdi bizim küçük damat İngiltere'de bir şirkette çalışıyor. Home office çalışıyor onlar da. Onun söylediği de o. Yani tamam ama diyor gecenin 12'sinde yani 11'inde arıyor. Şu ne oldu bir arka bakar mısınız?
Bu mahremiyet kalmadı değil mi hocam?
Yani gibi. Evet. Bunlar oluyor yani doğru söylüyorsunuz.
Hocam burası çok aslında çok önemli bir nokta var. Şimdi şu telefonlar hepimizin ellerinde şu anda. Evet. Akıllı yani bizi akılsız yapan belki.
Ne kadar akıllı bilmiyoruz.
Evet, onu bilmiyoruz doğru. Bunların aslında sürekli çalacak olmasının mahremiyete getirdiği bir sıkıntı var.
Kesinlikle.
Yani burada size her an herkes her şekilde ulaşabilir, erişebilir. Siz de ona müstahni kalamazsınız çünkü bu açık olarak programlanmış yani.
İnsani bir ilişki aynı zamanda. Yani evet. Açmadı telefonumu denilmek gibi evet. bir şey. Yani evet. Açmıyor olmak. Yani ya dönüş yapmanız lazım sonra arayacağım diye veya işte o şeyler var ya mesajlar var. Evet. Konuşamıyorum şimdi falan diye ona basıp daha sonra aramanız gerekiyor. Artık algılar da ona göre değişiyor. Yani evet. benim telefonuma bakmadı, mesajıma bakmadı. Mesajıma tıkladı ama cevap yazmadı gibi şeyler gelişiyor artık. Evet. Bunlar tabii mahremiyeti gerçekten helaldar ediyor ve insanların hayatlarını sıkıştırıyor.
Evet.
Şimdi siz bir toplantısınız, evet. telefonunuz çalıyor ve çok önemli bir konuyla ilgili bir şey sizden istiyorlar. Ya toplantı yok, oradaki arkadaşlarınız bekliyor. Siz falan yani zorlanıyorsunuz hakikaten. Yani bunları yönetmek çok kolay değil.
Evet. Hocam bir de bunlarda çok rahat kolaylıkla bilgiye erişme imkanı da var.
Tabii canım.
Bir de mahremiyet erişmek yok. Bile değil. Bilgi size zaten akıyor. Evet. Tabiri caizse yağmur gibi, evet. sağanak gibi yağıyor. Şimdi böyle bir durumda bu kadar bilgi, malumat, hatta bilgi dememek lazım belki, malumat evet. içerisinde insan gerçekten bir işba hali yaşıyor. Evet. evet. Hocam bunun hani irfanda biz biliyoruz ki talip olunan bir şeydir.
Tabii.
Yani bunu tam burayı o irtibatı kurayım diye açmaya çalışıyorum.
Güzel, güzel. Evet.
Yani biz irfan gibi böyle hakikaten mücevher yani hayatımızın belki anlamını ifade edecek o evet. kıymetli bilgiye talip olmamız gerekirken insanlar zaten cep telefonlarına gelen, ceplerine gelen o malumatın içerisinde böyle bir ihtiyacı nasıl hissedecekler hocam?
İşte kıymeti olmuyor.
Evet.
Yani irfanın kıymeti niye? İrfan çünkü insanın kendisinin ve başkalarının tecrübelerinden oluşan gerçekten çok nadide bir bilgi, çok nadide bir marifet. Dolayısıyla bir emek mahsulü.
Evet.
Kıymeti daha çok biliniyor. Şimdi yani şöyle düşünelim. Hiç emek vermeden elde ettiğiniz şeyin sizin gözünüzdeki değeri çok küçüktür. Ama gerçekten emek vererek elde ettikleri hani çok meşhur hikayedir. Adama babasından çok değerli bir kürk kalmış. Böyle milyon değer bir kürk kalmış. Kendisi de çalışmış gariban. Babası vefat ettikten sonra kürkü de satmamış. Bir çift ayakkabı almış. Kundura yaptırmış. Bayramda hem kürkü giymiş hem kendi satın aldığı ayakkabıları giymiş. Ama gözü hep ayakkabılarda. Ve ayakkabı tozlandı mı bir şey oldu mu falan diye böyle gözüyle süzüyor. Bir ara ayakkabısının üzerine bir toz geldiğini görmüş. Kürkün yeniyle ayakkabısının tozunu alırken birisi ya ne yapıyorsun demiş ya ne yapıyorsun? Maşallah sırtındaki kürk milyon değer. Ayakkabı dediğin ne olacak 100 liralık 200 liralık şey. Yok kusura bakma demiş. Benim için ayakkabı daha değerli. Niye demiş? Onu ben aldım demiş ya. Kazandım, alın dedemini aldım. Bu babamdan kaldı demiş.
Evet.
Şimdi hakikaten bu insanın emek vermediği, zahmet çekmediği şey öyle. Hatta ben yani kendi hayatımdan örnek vermek mümkün değil ama bizim yakın çevremizde yani bir yeğenimiz annesi vefat etti. Bir başka teyzesi büyüttü. Babası hayatta. Babası daha sonra çocuk kendisine iade edildi biraz ergenlik çağına erince. Ya bu çocuk benim gibi gelmiyor bana diyordu. Yani
Allah Allah.
Üçlük, yani çocuğu biliyor da niye?
Çünkü emek vermedi değil mi hocam?
Aynen öyle.
Evet, evet.
Yani halbuki çocukların o kadar düşkün babadır.
Allah Allah.
Yani kaideten ya sonradan onu da çok şey yaptı ama yani demek istediğim insanoğlu emek vermesi gerekiyor. Yani bugün bence pek çok şeyin gençlerin gözünde küçülmesinin temel sebebi bu emek vermemektir. Ben esas şeyden de çok korkuyorum. Yani anne babaların da çocukları çok hazırcılığa alıştırmasından çok korkuyorum. Yani çocuklar bugün hani anne babalar kendileri çile çekmiş, köyde büyümüş veya zorluklu şartlarda büyümüş işçi çocuğu vesaire falan filan. Yani ben çektim, çocuğum çekmesin, ayağına taş değmesin, ayağına diken batmasın diye böyle kol kanat gerip çocukların yani bu tür hayatın zorluklarıyla tanışmalarına fırsat vermiyorlar. Ve çocuklar gözlerini açtıklarında yani
her şeyi hazır
buluyorlar. Ne zamana kadar? Reşit olup evleninceye kadar. Evlenince aynı şeyi karısından bekliyor. Bu sefer kocasından bekliyor. Derken bir çatışma oluyor. Yani insanlar kendileri adına, başkaları adına bir şey üretme şansına sahip değiller maalesef.
Hocam problem hatta hayatın kendisi bile çok zaman kıymetsiz bir şey haline geliyor. İntihalların artması da belki ondan
kaynaklı. Kesinlikle öyle. Yani bir bedel ödenmiyor.
Evet.
Yani aşklar yok. Niye? Bedel ödenmediği için. Evet, yani evet. insan bir şeyi sever uğruna ödediği bedeller kadar.
Evet.
Yani ne kadar bedel ödüyorsa o işe o kadar sever. Gözünde o kadar değerli. Kaçan balık büyük olur. Niye? Yani tutamadı onu koşacak arkasından yakalamaya çalışacak ve yakaladığı zaman hakikaten onun büyüklüğüne inanır.
Evet. Mesela simyacı hikayesi vardır hocam, meşhur. Bir şeydir aslında bu hikmet ve irfan bağlamında. Çok eskiden beri anlatılan bir hikayedir de onu son dönemde modern bir yazar yorumladı. Şimdi normalde işte evinin bahçesindeki hazineyi kendisi gördüğü bir rüyayla bütün dünyayı dolaşarak işte orada derken evinin bahçesindeymiş o hazineyi o şekilde bulan bir adamın öyküsü.
Evet.
Şimdi dolayısıyla ama gerçekten sizin bahçenizde olabilir o hazine ama sizin o irfanı, o marifeti, o beceriyi elde etmeniz için bir dünyayı belki dolaşmanız gerekiyor.
Evet. Ama bu işte onu yaptığınız zaman gözünüzdeki kıymeti artıyor onun.
Evet.
Yani sizi de kendi kendinize değerli buluyorsunuz. Çünkü emek veriyorsunuz. Yani ben bugün yani insanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin özellikle emeksiz pek çok şeye ulaşmalarından dolayı o söylediğiniz hem hayattan haz almamak şeklindeki bir sonuç olacağından endişeliyim. Hem de başkası adına bir fedakarlık ve feragatte bulunma duyguları da gelişmeyecek. Çünkü her şey hazır bulunuyor ve başkası tarafından hazırlanıp önüne konuyor. Anne veya baba önüne koyuyor bunları. Şimdi yuva kurduğu zaman beklenti devam ediyor. Ya annesi babası takviye etmeye devam edecekler ya karısından ya kocasından. Yani ben de bir şey üreteyim, karşı tarafa bir şey vereyim, bir ihsanda bulunayım, bir vergide bulunayım. Bu gelişmiyor.
Evet.
Onun için bence çocuklarımızın yani atlas yataklarda döşeklerde büyümesi yerine onların ayağına taş değmesini de gerekirse yorulmalarını da göze almak lazım. Yani köy çocuğuyla şehir çocuğuna kıyaslarlar. Şöyle bir
artık güzel, köyde kalmadı ya çocuğa.
Yani evet kalmadı. Şöyle diyor. Yani köy çocuğunda mı özgüven ve şey daha fazladır, şehir çocuğunda mı? Ya düşünün diyor. Şimdi köy çocuğu diyor 4 yaşına geldiği zaman, 5 yaşına geldiği zaman evde mutlaka ona verecek iş vardır. O onları yaparak gözünü açar. Sonra kendisinin en büyük sermayesi işte 2 tane affedersin ineğidir, 3 tane koyunudur. O 7 yaşındaki çocuğa hadi oğlum bunları götür, otlat da gel der. Ve çocuk onları akşama kadar otlatır, akşam eve gelir. Ve onu yapmış olmanın bir hazzı olur.
Evet.
Ve çocuk o yaştan itibaren
sorumluluk alır yani.
Sorumluluk alır. Ama şehirdeki çocuk, o yaştaki çocuk bakkala giderken annesi pencereden bakar. Aman oğlum dikkat et, düşürme yumurtayı bak, ay filan derken kırar yumurtayı gelir.
Ya 30 yaşında çocuklar ondan sonra hocam.
Aynen. Yani hiçbir şeyi başaramamış, hiçbir sorumluluk almamış, kocaman çocuklar çıkıyor karşımıza.
Hocam burada irfanın aslında tecrübe boyutunun yani kendi kendine aslında
kendi
şeyleri,
yaşaması, tatması.
Kendi yaşaması, tatması.
Menlem evet. Yazık bilmez yazık.
Evet,
işte
haz yani.
Şey orada.
Aynen, haz evet. Alması yani.
Aynen. Yani yorgunluğu yaşaması.
Evet.
O yorgunluk, o yorgunluğun yani gerçekten çok önemli bir şeyi var hayatımızda. Yani yorulduğumuz zaman dinleniriz. Yani yorulmazsan dinlenemezsin ki.
Evet.
Yani hatta bu sefer dinginlikten yorulur insan.
Evet.
O da çok daha kötü bir şey. Yani hiçbir şey yapmamış olmaktan, yani akşama kadar boş oturmaktan yorulmak en kötü yorgunluktur.
Demiş hocam hani oğlum demiş, dünyanın demiş en güzel yatağında yat, dünyanın en güzel yiyeceğini ye her zaman. Baba nasıl mümkün olacak demiş. Çok yorulursan demiş, her yer sana dünyanın en güzel yatağı.
Aynen öyle.
Çok acıkırsan her şeyde sana dünyanın en güzel yemeği.
Şimdi,
acıkamıyoruz hocam bu dünyada.
Ehlullah'tan yani. Birisi böyle kuru ekmekleri suya bandırıp yiyormuş. Birisi gelmiş demiş ki nasıl yiyebiliyorsun bunları demiş. Vallahi demiş uzun süre aç kalınca bu bana demiş o kadar leziz geliyor ki demiş.
Evet
yani,
evet.
Dediğiniz çok doğru yani gerçekten iyi acıkmak
evet.
Ama doyarken de iyice doymamak. Efendimizin ölçüsü bu. Yani
evet.
Acıkmadıkça yemeyin diyor.
Evet.
Yediğiniz zaman karnınızı doyurmayın. Aslında bu çok önemli bir ölçü. Yani sadece yemek için değil. Her türlü haz ve lezzet için önemli
evet.
Bir ölçü.
Yani böyle bir doygunluk noktası ulaşmamak değil
kesinlikle.
Mi hocam aslında?
Hep
evet.
Bir gözde büyüyecek.
Evet.
Gözde büyüyecek. Bütün şimdi beşeri duygular, nefsani duygular böyle tatmin edilip oh artık bitti yenisi değil. O çok kötü bir şey.
Evet.
Yani her zaman gözünde tutması lazım yani o
evet.
Nimetin gözünde tutması lazım. Yani iyi acıkıp nimetin başında evet. Keyifle yemesi lazım.
Evet. Hocam şimdi biz geçen haftaki sohbetimizde
evet.
Bu telkin meselesine aslında birazcık girmiştik.
Evet, evet. Tabii.
Yani irfan dediğimiz o bilginin aslında nefisle çok ilişkili olduğunu, nefsi bilmekle irfan arasındaki irtibatı konuştuktan sonra siz konuyu telkin mevzusuna getirmiştiniz. Yani insanın kendi kendine telkin yapabileceğini, kendi evet. kendini aslında programlayabileceğini de ifade etmiştiniz.
Evet, aynen, doğru.
Orada da program sonrasında bizim sohbetimiz devam etmişti. Siz çok güzel bir aslında enstantane anlatmıştınız. Ben onu böyle dinleyicilerimiz de mahrum kalmasın evet. diye. Ben hem o telkinle biraz belki açabiliriz hocam.
Tabii.
Oradan da inşallah
tabii.
o ya,
tabii işte
hatırayı dinleyelim.
Geçen haftaki sohbetimizde de temas ettik. Yani telkin insanın önce kendi kendine telkinidir. Kendini programlamasıdır, kendine değer vermesidir, kendisine hedefler belirlemesi ve ona göre yol alması demektir. Bu en güzeli budur. Ama dışarıdan da insanın başka telkinlere açık bir varlık olduğu kesindir. Herkes başkasının söylediklerinin etkisinde kalır. Kendi söyledikleri de başkasının üzerine tesir eder. Hatta bu çok programlı şekilde, çok uygun ortamlarda gerçekleştirilirse insanların davranışlarını etkileyebilir. Yani çarpıtabilir veya düzeltebilir.
Yeni evlenen bir arkadaşla örnek vermiştiniz.
Evet evet.
Onu, ya sen ne kadar sıkıntılı gözüküyorsun. Bir hasta mı oldun?
Yani dilen gibi değil mi? Adam sarılık olmuş yani.
Evet.
Enteresan.
Sonra Ali Yakup Efendi'den konuşmuştuk.
Evet. Evet. Şimdi Ahmet Davutoğlu, Allah garip rahmet etsin, bizim hocamızdı. Bulgaristan'ın Şumlu ilayetinden orada doğup orada büyümüş. Nuvap Mektebi'nde ilk talebeleri olmuş oranın. 1920'li yıllarda açılmış Nuvap. Oradan mezun olmuş.
Nuvap oranın medresesi mi oluyor?
Nuvap aslında naibin çoğulu.
Naibin çoğulu.
Kadın naibi yetiştiren, yani ulema yetiştiren, köylere imam ve kadı yetiştiren, dini hizmetleri yapan bir mektep olarak, medrese olarak açılmış. Medrese de Nuvap adı böyle. Önce yani bu prenslik zamanında, Bulgar prensliği zamanında, yani komünizme geçmeden önceki süreçte açılmış ve ama Bulgaristan Müslümanlarının dini hayatına çok önemli katkılar sağlamış bir kurum. İşte Ahmet Davutoğlu Hoca da oranın ilk talebelerinden yaklaşık sanıyorum. Oradan sonra Ezher'e gitmiş. Mısır, Ezher'de okumuş. Sonra tekrar kendi memleketine, Bulgaristan'a dönmüş ve orada aynı mektepte bu sefer hoca olmuş.
Hoca olmuş, çok güzel.
Mektepte. Evet. Tabii zeki bir adam, sosyal bir adam, böyle hoş bir insandı Allah'ım.
Sonra da Yüksek İslam Enstitüsü'nde mi hoca oldu hocam?
1950'de Türkiye'ye geliyor. 51 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'nden önce memur oluyor. Sonra oradan onu fark edip birileri İmam Hatip Mektebi açılınca İmam Hatip'e alıyorlar, İstanbul İmam Hatip Okulu'na. İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan sonra 59'da İstanbul Yüksek Semesi açılıyor. Oraya hoca olarak gidiyor. Sonra 60'lı yıllar, 62-63'ler zannediyorum müdür oldu Yüksek Semesi'ne. Müdürlük falan da yaptı. Biz o zamanlara yetişmedik ama sonra 74'te emekli oldu. Biz talebesi olduk yani bizim öğrenci olduğumuz
yıllarda. Sizin kaç giriş hocam?
Benim 70 girişim, 74 mezuniyetim.
Tamam.
Hocamız oldu. Gerçi doğrudan o A şubesindeydim. Ben B şubesindeydim ama hocayla hemşehrilikten dolayı özel muhabbetlerimiz, özel derslerimiz olurdu. Sonra tamam. Bir ara o hoca hapse girdi biz talebeyken.
Allah Allah.
Konya'daki bir dini bir toplantıda söylediği bir şeyden dolayı soruşturma yapıldı. Hulle eski bir meselesi vardı, belki de duymuşsunuzdur.
Evet.
Ondan dolayı böyle güzel bir insan, Allah rahmet etsin. Şimdi onun talebelerinden biz 1990'lardan sonra Bulgaristan'a yeniden bir ilgi duymaya başladık. Hem oranın hemşehrisi olmak, benim annem Bulgaristan doğumlu, babam o taraftan ama onlar daha eskiye gelmişler. Çocukluğumuz hep Bulgaristan hikayeleriyle büyüdüm ben. Yani annem 14 yaşında gelmiş, memleket diye başlardı. Oradaki camide okuduklarını, efendime söyleyeyim, mescitte Ahmedi'yi, Muhammedi'yi ezberlemişler. Efendime söyleyeyim, mızraklı ilmihali ezbere bilirdi mesela.
Allah Allah.
Yani şeyde kışın yün eğirirken çıkırıkta bize mızraklı ilmihalden bölümler okurdu. Derdi ki bir kimse sıfat-ı iman sorulsa ben bilmezdim dese kendisi kafir, avrı da boş olur. İmdi her ele her avrada sıfat-ı iman altıdır diye başlar. Böyle bize okurdu. Böyle bir şeydi bir insan.
Hocam mızraklı ilmihalle ilgili bir şey soracağım. Bu mızraklı ilmihalin sonradan bir yeni baskıları yapıldı.
Mızraksızı da çıktı.
Mızraksızı da çıktı. Şimdi bu hakikaten Osmanlı'nın hem muhayyilesini hem tefekkürünü hem de imanını biçimlendiren önemli bir metin
tabii,
olmuş.
Tabii bir kelam, itikat metni, akaid metni. Yani iman esasları şunlardır.
Evet.
Bunun dışında şeylere kafanızı yormayın. Bunu sağlam tutun demiş yani ecdat. Çok ya, önemli bir şey yani.
Yani mızraklı imanı mı makbuldü? Şimdikinin hocam... Mızraksız imanı.
Emin ol yani.
Hakikaten çok böyle arada
müthiş
büyük bir fark var ya.
Bir şey. Yani komple bir hap yapmış ecdat. önüne ağzına vermiş senin. Sen bunları yut. Bundan sonra hayatını ona göre yaşa. Hakikaten ondan sonra da çok düzgün insanların hiç problemi yok ya. Hayatla ilgili şeyle kavga ediyor. Şimdi bir sürü laf yığıntısı insanlara aktarıyoruz. Evet, derslerimizde evet. Yani bileyim işte anlatımlarımızda. Bu sefer insanlar hocam bunun hangisi doğru diyor.
Hocam bir de sizin yani akademisyen, ilahiyat akademisyenleri olarak konuşmanız gereken mevzuları televizyonlarda insanlar
aynı tartışıyorlar.
Yani böyle tamamen kahvehane muhabbetine dönmüş.
Aynen. Yani bu çok sefer sıkıntılı bu bir sefer durum yani. İnsanlar yani hoca efendiler saygınlığını kaybediyor. İnsanların dinle ilgili istifhamları. Ya bu hangisi doğru? O bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Evet. Hangisi bunların diyor.
Ya mehabeti kalmadı hocam evet. İşin.
Halbuki ecdat onu çok güzel komprime hale getirmiş. İnanç esasları bunlar, ibadet esasları bunlar. Bunları yap, ahlakını düzgün yaşa, adam gibi adam ol. Evet. Bitti bu kadar. Evet. Yani bunun ötesinde bir şey de seni meşgul etmiyor. Yani sen işine bak. Yani üreteceksen üret, yazacaksan yaz. Efendim işte savaşa gireceksen savaş. Ama itikadın bu, amelin bu, istikametin bu.
Yani hakikaten böyle çok güzel bir
müthiş bir şey.
Şeymiş. Hocam onu tam burada bir isterseniz ara verelim. Vaktimiz için, dönem içinde oldu. Şimdi şöyle de bir hani şey verelim.
Tiyo.
Buna tiyo verelim. Yani ikinci bölümde sizden özellikle telkinle ilgili o Bulgaristan'da
yaşanan hikaye.
Hepimizi tamam. Böyle çok tebessüme gark eden o hikayeyi dinleyeceğiz. Efendim Erkam Radyomuzda muhterem Kamil Yılmaz hocamızla beraber İrfan gündeminde beraberiz. Bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey'le beraber. Hocam birinci bölümde böyle bir
girizgah yapalım istedik ama
eğitimden başladık. İrfan'a onu bağladık. Sonra da sizin geçen haftadan bir telkinle ilgili güzel bir efendim evet. İrfan ve telkin ilişkisini anlatan güzel bir hikayeniz vardı. Tam evet. Ona girizgah yapmıştınız. Ben orada biraz kestim. Hakkınızı helal edin.
Estağfurullah.
Yani özellikle ikinci bölümde tamam. Bir kesinti olmadan anlatılabilsin diye. Hocam buyurun sizi dinleyelim.
Teşekkür ederim. Şimdi hocam, Sübeyciğim, yani şöyle, yani o Davutoğlu'ndan bahsettik. Davutoğlu Hoca Deli Ormanlı olmanın getirdiği bir pehlivanlık duygusu olan birisi. Güreş seviyor falan. Okulun müdürü bizim İsmail Cambozov diye de 90'larda tanıdığımız bir zat-ı muhterem var. Ama çok samimi bir insan. Nuvvap Mektebi'nin talebesiymiş o. Şöyle söylüyor bize. Ben onu geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. 90 yaşında. Şöyle söylüyor.
Allah rahmet eylesin.
Evet. Biz diyor komünizmin mümini olduk arkadaş diyor. Samimi olarak komünist olduk biz diyor. Allah'a bizi affetsin. 90'a kadar ben diyor bu iş böyle olacak diye düşündüm diyor. Samimi bir... Ama 90'da anladım ki diyor yok. Ben ondan sonra tevbe ettim elhamdülillah. Hakikaten sabah namazına Sofya'daki Banebaşı Camisi'ne her sabah gelirdi.
Maşallah.
Çok sportman bir adamdı. O Sofya dağın tepesine zirveye çıkardı. Böyle bir adam enteresan. Zayıf yani öyle. Zaten hep öyleymiş bir adam. Bu işte anlattı bize. Ben dedi Nuvvap Mektebi'nin son sınıfında talebeyim dedi. 1949 veya 1950. Çünkü 50'nin sonu bu 51'in başında galiba hoca gelmiş. Davutoğlu Hoca demiş ki hafta sonu Mayıs ayı artık dersler bitmiş. Tatile doğru hazırlanılıyor. Cumartesi günleri malum okul müdürlüğü konuşma yapar öğrencilerine. Daha doğrusu da konuşmada nasihatlerde bulunduktan sonra demiş ki bu hafta sonunda Şumlu'nun falan köyünde düğün var demiş. Güreş var düğünde de. Ben gideceğim hepiniz davetlisiniz. Siyanlar gelsinler demiş. Yani Bulgaristan'da da hani Deli Orman bölgesi pehlivan yasağı. Düğünler mutlaka güreşli oluyor.
Çok güzel.
Usul öyle. Daha doğrusu da güreşi çok seviyor. Hakem kendisi zaten gençliğinde güreşte tutmuş. Zaten o derdi rahmetli. Ben iki pehlivan tanırım dünyada derdi. Bir Koca Yusuf hiç sırtı yere gelmemiş. Yani kendi esnafından. Bir de Hacı Ahmet. O da kendisi. Onun sırtı hiç yerden kalkmamış.
Hocam çok güzel bu.
Şimdi Davutoğlu Hoca böyle söyleyince İsmail Cambozov diyor ki ben de o zaman talebe cemiyeti başkanıyım diyor. Ondan sonra arkadaşlar dedim ki ya madem hoca çağırıyor gidelim hafta sonu bir şeyimiz yok artık böyle. Memlekete gitmiyoruz o Kırcaeli'den aslında biraz daha güneyden hafta sonu buradayız nasılsa gitmiyoruz biz de gidelim düğüne dedik diyor anlaştık tamam gittik diyor düğüne köye vardık diyor davul vuruyor diyor meydan insanlar toplanmaya başlamış kenarda bir boğa diyor duruyor diyor belli ki bu baş pehlivana verilecek diyor
evet.
Ondan sonra neyse davul vurdu başladı diyor. İşte küçük deste, küçük ayak, büyük ayak, neyse onların isimleri var kendilerine göre. Baş altı ve başa kadar güreşler devam etti diyor. Bir delikanlı ama delikanlı diyor. Şey gibi diyor.
İzbandut gibi.
İzbandut gibi. Sırım gibi diyor şey filan da. Hepsini yendi. Elini kemerini kaslağına koydu. Tur atıyor diyor. Var mı başka çıkacak? Yani varsa.
Demek adet öyle hocam.
Öyleymiş yani. En evet. Son pehlivan çıkan olmasa artık o alıyor. Ama birisi çıkabilir. Ben de dedim ki muziplik aklıma geldi diyor arkadaşlar. Dedim ki hakem heyetinin yanına gidin. Cemiyet başkanı ya.
Evet.
Onda şeyini kullanarak deyin ki bizim bir arkadaşımız var. Çıksa bunu yener. Ama çıkmaz. Dedim diyor. Onlar koştular hemen diyor hakem heyetinin yanına. Da oturucular orada onlar diyor. Ondan sonra bu da o da baktılar bana doğru diyor. Hadi pehlivan atla filan dediler diyor. Ondan sonra ben karga tulumba düştük şeyin önüne diyor kazanın önüne. Hadi bakalım soyun bakalım pehlivan dediler diyor. Neyse ben diyor soyundum. Ben de o zaman da 57 kilo geliyorum diyor.
Allah Allah. Ne cesaret hala, hocam ya.
Hala da öyleydi ya rahmetli ifade ettiğinde de 60 yani hiç kilo olsam almamış hayatı boyunca. Sırım gibi adam ama çok zeki çok müthiş bir adamdı. Ondan sonra soyundum diyor affedersin. Şeyinde diyor altında bir şeyden dikilmiş. Çeker şu ondan dikmiş.
Don var.
Onun üzerine de kıspeti çektim diyor. Bir kısmet ver diyor diyor. Ama belimi bulamıyorum diyor. Şeyin sıkıyorum diyor kısmetin bağını. Belimi bulamıyorum diyor. Neyse tak, hadi geç bakalım ya şeyin kazanın başına dediler diyor. Kazanın başına geçtik. Haş döktüler tepeden aşağı yağı diyor. Sürüldük falan filan diyor. Davul vurdu diyor. Hemen meydana çıktık diyor. Meydanda diyor önce bir el sıkıştık diyor adamın ama diyor adamın eli mengene gibi diyor.
Allah Allah.
Pehlivan eli. Evet. Elimi sıktı diyor mengene gibi diyor. Benim elim minicik diyor. Neyse biz diyor şöyle bir yürüdük diyor usul üzere peşrev faslı el hareketleri falan. Tabii ondan sonra bir
elense. Fakat çaktırmıyor herhalde hocam bu arada.
Hiç tabii. Yok bayağı pehlivan.
Bayağı pehlivan.
Pehlivan yani. Gibi peşrevini çekiyor hareketlerini yapıyor. Kafa kafaya geldik diyor şeyle. Hani bir elense çekiyor da daha güreş başlamadan. Boğayı bölüşelim dedi diyor. Karşı rakip pehlivan. Ben de yok. Ben öyle şeyden hoşlanmam. Yenerim alırım. Yenersin alırsın. Dedim yürüdüm diyor. Hiç arkama bakmadım. Adam bozuldu diyor. Bir daha diyor. İşte öbür uca gittik diyor. Tekrar kafa kafaya geldik. Boğayı al. Beni rezil etme dedi diyor. Yok dedim diyor. Ben öyle işlerden hoşlanmam. Yenersem alırım. Yenersin alırsın. Dedim bir daha yürüdüm diyor. Adam hiç diyor. Korktu benden diyor. Ondan sonra tekrar üçüncü defa bir araya gelince ben bunu konuttum kaldım pes ettim diyor.
Çok güzel.
Oradan diyor bu adam nasıl böyle hırslandı diyor. Oturdu ağlıyor diyor. Hıngır hıngır.
Allah Allah.
Hıngır. Hırslandı diyor. Daha doğruca koştu geldi diyor. Ulan kırcalı dedi bana diyor. Özel bölgesi ne? Sen güreş bilir miydin? Yok hocam ne bilirim bileyim ben güreş. Niye çıktın?
Ama çok ilginç hocam gerçekten ya.
Niye çıktın dedi. Hocam dedim diyor. Sizin ruhiyat dersinde, psikoloji dersinde anlattığınız telkinin tesirini göstermek için çıktım dedim diyor.
Of.
Ulan kırcalı dedi.
Çok güzel. Müthiş bir hakikaten şey. Çok ilginç bir şey
çok
hocam.
Çok müthiş
ya.
Bir şey.
Yani orada bir o pehlivana yönelik aslında duruşu.
Evet. Yani ciddi güçlü göründüğünüz zaman insanları nasıl etkileyebileceğinizi evet. O görüntünüzün çok önemli bir mesaj yani aslında.
Evet evet. Gerçekten çok, şey. Çok ilginç bir şey.
Yani insan kendini salıvermemesi gerekiyor.
Evet evet.
Yani bu kadar rakibi yenmiş adam yani böyle iradeyle çıkıp da ben seninle görüşeceğim dediğinde korkutuyorsun ya adamı.
Evet.
Ya demek ki bunda bir şey var.
Hocam, hani psikolojik harp diyorlar ya hocam. Evet. Hani algılarla oynamak. Tam bu aslında değil mi?
Yani? Aynen bu. Yani tam algı yapıyor.
Bunu kitleye yönelik yaptığınız zaman da bütün bir kitleyi aslında
çökertiyorsunuz. Evet. Veya tersi işte şeyin yaptığı aynı şey Yavuz'un yaptığı.
Evet. Evet.
Çıkıyor. Yani ordu ok çekiyorlar.
Evet,
çadırına
evet.
Gitmeyeceğiz.
Şah İsmail'e yani doğru seferin sırası değil mi?
Şeye diye.
Evet.
O da çıkıyor diyor ki isteyenler karılarının yanına dönebilir. Ben tek başıma da olsa gideceğim diyor. O müthiş irade olunca evet, evet. Asker hepsi arkasından yürüyor. Yani bu çok önemli bir şey.
Evet,
yani
evet.
Savaşlarda vesaire de bu iradeyi yöneten bunlar zaten. Yani ne bileyim Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde beyaz kefen şeklindeki elbisesiyle çıkıp yaptığı konuşma oradaki askerleri motive eden onlar.
Evet evet.
Bunlar çok önemli şeyler. Yani evet. Bu da çok böyle bir ikili ilişki içerisinde yani telkinin ve şey o işte şeyi yönetmenin algıyı yönetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir şey.
Hocam şey de olabilir mi şimdi diyorsun 57 kilo çok cılız aslında sıska bir görünüşü var. Ama böyle de müthiş bir cesaret olunca yani
adam
ya bunda bir şey var o zaman.
Tabii ya deli ya deli bu ya. Ya deli.
İlginç gerçekten hocam. Evet. Hocam sizde Bulgaristan'la ilgili çok hikaye vardır bu.
Çok tabii. Çok canım bizde.
Ben şeyi merak ediyorum. Siz nasıl bu tarafa gelmişsiniz hocam?
Şimdi malum Bulgaristan'dan buraya göç hikayesi 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Plevne'nin düşmesinden sonra. Plevne düşüşü bir başlangıç oluyor. Aynı şekilde Kafkaslar'da da Ruslara karşı mağlubiyet başlangıç oluyor. Ve 93 Harbi diye biliniyor biliyorsunuz o harp. 93 Harbi'nden sonra Balkanlar'da ilk çözümle Bulgaristan'da Plevne'den sonra. Bizimkiler de hemen onun akabinde bizim bulunduğumuz yer Tırnova vilayeti. Daha önce Osmanlı öncesi Bulgar Prensliği zamanında başkentmiş orası. Tam orta yerde Bulgaristan'ın. Oraya yakın yani vilayetimiz orası onun köylerinden köyde oturuyorlar. Ve 77-78 Rus Harbi'nden sonra 80-90'lara yakın yani 80-90'lara yakın baba tarafım gelmiş. Onlar ilk defa aynı yerden.
Evet.
Aynı köyden gelmişler. İzmit'e yerleşmişler malum. Anne tarafım daha sonra. Annem 1912 doğumluydu rahmetli. 26'da 14 yaşındayken gelmişler ama onların çok enteresan bir hadise.
Öyle mi hocam?
Evet ondan çok o yüzden Bulgaristan'ı ve hatıralarını dinlerdik. Şimdi annemin babası 5 erkek bir kız kardeş, 6 kardeşler hatta 7 kardeşler. Dedemin babası büyüğü de ölmüş. Onunla beraber 6 erkek 7 kardeşler. Şimdi bunların bulunduğu mahallede veya köyde çünkü orada köyler mahalle gibi dağınık bir tek divan burada da var ya sayılıyor.
Evet, evet.
Yani kümeler halinde böyle şeyler. Hani gittim birkaç defa gördüm o bölgeyi. Bizim dedemin bulunduğu şeyde Uzun Güney dedikleri bir yer. Babamın köyü de Araköy dedikleri. Yakın böyle 2 kilometre 3 kilometre mesafede. Şimdi Uzun Güney'de bir adamcağız var. Adı Güdül diye maruf. Güdül adıyla meşhur. Pınar başında adamın evi var. Altta pınar var. Evi de öyle. İnsanlar da pınardan çeşmeden su alıyor. Kadınlar bakırlarıyla evlerine götürüp yani bugünkü gibi değil de ne orada ne burada.
Her gün almak zorunda.
Her gün sabah akşam hatta evet. Almak zorunda. Ve oradaki pınar başında oturan Güdül de zalim bir adam. Yani böyle aksi bir herif. Yani kadınların şeylerine tezek atıyor. Bakırlar ya bu su kullanacak içilecek yerine göre.
Allah Allah.
Böyle aksi bir adam. Herkes şikayetçi. Ya niye böyle yapıyor? Söylüyor da falan dinlemiyor. Dedem işte 40'lı yaşlarında zaman şeyde amca da yeni askerden gelmiş. Amcadan biz Recep amca diye bir amcamız var. Boylu postlu bir adamdı Allah rahmet etsin. Ya demişler sonra bir konuşalım. Ne yapmak istiyor bu adamcağız? Gitmişler. Demişler ne yapmak istiyorsun? Ne yapacaksın? Sen böyle bir şeye gidince adamda da kalp varmış. Yani daha tutmadan. Yani şu yakası tutup biraz sıkıştıralım işte onlar. Yakasını daha tutmadan küt ölmüş. Sonra tabii bunları hemen cinayet saymışlar. Yani öldürmekten, öldürmeye teşebbüsten vesaire hapse almışlar.
İkisini de mi almışlar?
İkisini de almışlar.
Dedenizle amcanızla.
Evet, ikisi de hapse düşmüş.
Evet.
Bu sayede amca bekar, genç adam sıkılıyor. Dedeme demiş ki, aga derler maliteyinde. Aga kaçalım buradan demiş. Yalnız kaçacağız çocuğum buradan ya, kaçılır mı? Kaçacağız ben baktım demiş. Gece 12'den işte bilmem 1'e kadar o arada bir nöbet değişim oluyor. Tek nöbet çıkılıyor ve o da arada dalıyor. Onu alacağız silahını kaçacağız demiş. Plan kurmuş ya yani, amca. Tamam peki. Ya o da sıkılıyor çünkü. Tam o işte gecenin 1'den 2'ye geçti mi uyku saatinde şeyin elinden almışlar silahını Çıkmışlar hapisten. Ve hemen orman var. Ormanın içine dalmışlar. Hmm. Uyanmış birden nöbetçi. Tut bire direş bireş bireş de Bulgarca falan bir şeyler söylüyor. Kaçmışlar ama amcayı yakalamışlar. Amca kilolu biraz.
He.
Kaçamamış. Dedem zayıftı rahmetli.
O kaçmış.
Kaçmış. İnmiş tren yol boyuna. Trene binmiş. Trenden Varna'ya gelmiş. Bu tarafadan Varna'ya gelmiş. Varna'dan vapura binmiş. Vapurla İstanbul'a gelmiş. O zaman sen. İstanbul'dan da daha önce bizim baba tarafının geldiklerini buraya biliyor. Bu tarafa şeye gelmiş.
Kocaeli'ne yani.
Kocaeli'ne gelmiş. Kocaeli'nde işte bizim köye gelmiş. Bizim köyün ilerisinde biraz daha ileride Süleymaniye'de bir köy var. Sonra oraya yerleşmiş. Bizim köyde işte acaba bir dul karı falan olsa da içki üyesi girsek falan da ne yapsın zavallı yani. Kaçmış gelmiş oradan buraya. Bizim köyde birkaç kişi soruşturmuş. Çünkü o zaman dul kadınlar da var yani. Şeyin yeni milli mücadele yeni bitmiş.
Çok ev dul kalmış değil mi hocam? Çok yani.
Tabii şey var, Çanakkale Savaşı var. Çanakkale'den bizim köyde 3-4 tane şehit var. Hmm. Onların karıları var, ne var filan. Bir kısmı evlenmiş, bir kısmı şey. Birisi talih o da olmamış. Yürümüş ileriki köye. Orada bir tane bulmuş. Çanakkale'de kocası ölen bir kadıncağız. Ona içki üyesi girmiş. Orada işte hayatını kurmaya çalışıyor. Falan derken o kadından da çocuğu olmuş.
Hmm.
3-4 sene burada kalmış. Tabii orada bir anneannemiz var. Müthiş bir kadın. Yani okuma yazma efendi oğulları diyorlar. Böyle çok hoca çıkmış bir aile. Mollalar var akrabalarından. Çağırmış bir mollayı bir gün. Duymuş burada dedem evlenmiş çocuğu var falan filan. Yaz bakalım hadi bir mektup.
Çok güzel.
Mektup yazdırmış. Demiş ki işte sen işte şöyle duydum ki orada bir evlenmişsin. Çocuğun da olmuş maşallah. Beni de burada isteyenler var.
Allah Allah. Allah Allah.
Evet. Ben de demiş bir okuracağım herhalde artık falan diye göndermiş.
Yokluyor yani. Ha,
mektup göndermiş mektubu. Deden mektubu okur okumaz nışadır sürülmüş gibi vın kalkı bu yerinden sakalı varmış kesmiş. Henüz fotör ya şapka çıkmamış, kafaya şapka geçirmiş. Tebdili kıyafet işte Edirne üzerinden Bulgaristan'a girmiş yine.
Allah Allah. Yani
Bulgaristan'da biliyor.
Tabii aranıyor tabii değil mi Bulgaristan'da?
Tabii. Aranıyordur. Yani, aranması bile en azından.
Yani evet, evet.
O kadar bugün kadar yani fotoğraf mesela yaygın değil belki. Ondan sonra usul usul şeye kadar varmış Tırnova'ya. Tırnova şeye, köylülerin geldiği han olur böyle hani. Giderler orada kalırlar, işte mallarını satarlar, hayvanlarını oraya bağlarlar falan filan. O hanın olduğu yere gitmiş. Gelen giden var mı, tanıdık var mı falan filan diye. Sokulmuş oralara. Bir bakmış tanıdık güvenilir bir adam var. Ona tabii onu tanıması mümkün değil. Başında fotoğraf var.
Hmm. Modern bir insan var bu.
Yavrum var mı acaba falan diye. Tanıtmış kendini. Aa sen misin falan filan. Ben demiş geldim bak. Sizin çıkar mı? Git bizimkilere selam söyle. Ben demiş onları bekliyorum yarın ve öbür sabah gelsinler hepsi dördü beraber annem var büyük dayım var küçük dayım var anneannem var yani anneannem annem iki dayım dört tane dördü de gelmişler ertesi gün.
Yani iki oğlu hanımı ve annesini istemiş yani.
Evet evet.
Aa çok güzel.
Annesini değil ki hanımını istiyor. Kendi hanımı oğlunu hanımını o kadar. Dört bir de bak, iki dayım. Annem bir de anneannem. Dört kişi oluyorlar.
Hanımının annesi yani.
Yok yok tamam. kendi hanımını istiyor sadece. Yani tamam. Kendi hanımı benim annem olduğu için ben annem diyorum. Annem benim annem oluyor.
O zaman kızını istiyor.
Ha kızını istiyor. Çocuklarını istiyor yani. Üç çocuğunu istiyor. Karısını.
Tamam.
Onlar geliyorlar. Ondan sonra onlara işte bilet alıyor trenden. Tırnava'dan yine aynı
İstanbul. Varna.
Varna'dan İstanbul. İstanbul'dan köye. Ama köye gelince tabii
kıyamet kopuyor.
Nasıl ki nasıl sen kendin zaten şeydin bir de çocuklarını al git. Kendi çocuğunu da veriyor. Al bunu da götür diyor.
Allah Allah.
Yani bir sıkıntılar falan. Neyse uzun hikaye yani böyle bir sıkıntılı bir süreç. Annem rahmet derdi yani bir ayda mı iki ayda mı bir kerpiçten ev yaptık. O kışın o rutubetli evde yani çok zor şartlarda
Allah Allah.
Yaşamaya çalıştık falan diye çok anlatırdı rahmetli. Yani orada da sıkıntı çekmişler. Burada da o yüzden şey deyince memleket deyince şey yapmazdı. Mesela ben 90'da ilk defa açıldığında gittim buldum köyümüzü falan filan. Anneme dedim ki hadi anneciğim seni götüreceğim oraya. Nereye böyle köyün. Yok be dedi, ben ne yapacağım Göro memleketinde dedi.
Allah Allah.
Ya dedim, sen bize anlatmıyor muydun işte Karabaş şurasıydı, Uzun Güney burasıydı, Arıkköy. Yok yok ben gitmem dedi.
Allah
ya anacığım bir, yok yok ben gitmem. Dayın giderse götür dedi.
Hani bize de nostalji ya, bir gidelim görelim bir insan hoşuna.
Ama silmiş.
Allah Allah.
Silmiş kafadan. Evet. Ben yolum demek değişmiyor. Dayıma gittim. Büyük dayımızı zaten öyle ben tanımadım. Küçük dayıya gittim, dedim dayım böyle böyle ben Bulgaristan'a gittim, köyünüzü buldum falan filan. O çok hatırlamıyor, daha küçük gelmiş. Seni anamı dedim söyledim ama gelmiyor. Seni götüreyim istersen dedim. Yok be de ne yapacağım ama görmemek için. Aynı anda.
Allah Allah.
Yani silmişler. Yani evet, evet. Bizi kovdular bunlar oradan. Bizi artık huzur vermediler. Ne göreceğim görmem memleketini. Evet. Mantığı çok ilginç gelmiş.
Hocam o ilk konuştuğumuza bağlarsak hakikaten bu nesil yani bizim, biz tabii benim babamda da çok böyle hikayeler dinliyorum ben. Hı. Dedemiz çok daha sıkıntılı. Tabii sizin canım. Öyle. Çok mahrumiyetler, sıkıntılar içerisinde.
Ama işte bunlar çok olgunlaştırmış.
Yani. Olgunlaş işte irfan veren bunlar aslında değil mi hocam?
Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Yani hayatın evet. Zorluklarından korkmayalım. Yani altın ne kadar çok çekiş darbesi yerse o kadar kıvamlı ve güzel bir süsleyici oluyor.
Evet.
Yani ne kadar emek verirse çekiş darbeleri evet. Sarraf ona veya kuyumcu ona. Bunun gibi yani insan da ne kadar çile, sıkıntı çeker ve bunları aşarsa ve bunlardan şikayetçi olmadan üstesinden gelirse hakikaten o kadar tecrübeli, o kadar başarılı, o kadar arif, o kadar ehli irfan birisi oluyor. Bu böyle yani.
Şimdi hocam bizi dinleyen herhangi bir aslında evet. Dinleyicimiz, ya tamam o zamanlar şartlar öyleydi ama şimdi şartlarımız böyle. Gayet güzel imkanlarımız var. Ben şimdi bunlardan mahrum mu edeyim çocuğumu diye sorsa biz ona nasıl bir yol gösterebiliriz hocam?
Yani mahrum et demiyoruz. Elbette bu nimetlerden yararlanmalıyız ama yani çocukları büsbütün böyle kuvvetsizliğinde yetiştirir gibi de yetiştirmeyelim. Yani
evet, evet.
Yani onların hayata tutunmaları adına, hayatın zorlukları yaşamaları adına, ne bileyim yaz tatilinde biraz bir şeyler yapmaları adına birini bir dükkanın yanında çalıştırmak, yerine göre köye, kente gönderip oraların tabiat şartlarındaki zorlukları görmek adına, yani böyle hayatın zorlukları adına bir şeyler yapmak ve tanıtmak lazım bunları diye düşünüyorum.
Hocam
mesela eskiden evet. Belli aileler kendi çocuklarını başkalarının yanına çırak olarak verirlerdi. Yani zengin adam Kayseri'de falan bu gelenek burada İstanbul'da da olurdu. Yani çocuğunu verir ve onun yanında bir eğitim görsün, ticari eğitim görsün, anlayış görsün, oturma kalkma öğrensin, konuşma öğrensin. Ben de bir oğlumu ortaokuldan sonra çırak gibi verdim ve ondan çok memnun kaldım. Dahi de şimdi ondan çok mutlu kendisi de sağ olsun. Yani ben ondan büyük tecrübe kazandım diye ifade. Ben de kendim yani üniversite yıllarımda böyle bir tecrübemiz oldu. Yani bunlar o hayatın zorluklarıyla insanın kendisinin emekleriyle hayata tutunması ayrı bir güzellik. Yani hazır bulmak başka bir şey. Emekle elde etmek başka bir şey.
Bir konferans sırasında hocam böyle bir işte kariyerle ilgili bir konferans vermiştik. Sonrasında oradaki işte yetkili arkadaşla konuşuyoruz. O da kendi oğlundan bahsetti. Ya dedi karşıda güzel bir okul var dedi. Oraya dedi göndermek istiyorum ama dedi. Şimdi yurt dedi olmaz dedi. İşte şu burada yani nasıl olacağını muhtemelen göndermeyeceğim. Yanımda kalacak. Nasıl gidebilir acaba oraya? Ya hocam binecek metroya gidecek. Şöyle bir durdu. Hiç düşünmemiş hocam bunu. Yani hakikaten hiç düşünmemiş. Yani bu anne babaların hakikaten bazen bir ilginç bir evet. Şeyi de olabiliyor böyle.
Korumacılık.
Yani korumacılık. İlla çocuk yanımızda olsun, gözümüzün önünde olsun. Halbuki yanlış onun ama. Belki ona yapılacak bir şey değil, iyilik değil o. Tam tersi
kesinlikle
bir kötülük
değil.
Yani.
Kesinlikle değil. Yani yorulmasın, ayağına diken batmasın, incinmesin. Ama senden sonra daha büyük incinmelerle karşı karşıya kalacak.
Evet.
Onu düşünmüyor. Yani o yüzden bence çocukların yani yorulmasına izin vermek lazım, çalışmalarına izin vermek lazım, emek vermelerine izin vermek lazım, hatta yönlendirmek lazım.
İşte burada yani. Telkinin önemli de çıkıyor değil mi hocam?
Tabii.
Hani bizim pehlivan hikayesine dönecek
aynen,
olursak.
Aynen.
Yani hakikaten yaparsın oğlum demek lazım.
Tabii.
Yaparsın kızım
tabii.
Demek lazım belki.
Halledersin sen bu üstesinden gelirsin. Yani bu, zaten bizim en büyük yanlışımız orada. Sen bunu yapamazsın diye başlıyoruz.
Evet.
Sen adam olmazsın diye başlıyoruz. Bu da menfi telkin yapıyor. Yani evet. Hani derler ya bir adama 40 vadeli dersen deli olurmuş diye. Yani
onun da etkisi oluyor yani.
Kesinlikle oluyor.
Menfi etkisi kesinlikle. Oluyor.
Yani ona göre savunma mekanizması geliştiriyor insan zihninde. Ya ben zaten adam olmazmışım. Ben adam değilim.
Evet, evet.
Ve ben zaten deliymişim gibi. Ama ya babam böyle söylüyor, annem böyle, sen bunu yapabilirsin, sen zekisin. Delildikçe yani pozitif telkinden vazgeçmemek lazım. pozitiftekinden evet. vazgeçmemek lazım. Yani bir arkadaşımızın babası da hocaydı. Bana babam ibadetle ilgili hiçbir şey söylemedi namazla ilgili derdi. Hatta annesi ya söylesene oğluna namaz falan. Hanım o benden daha alim. Ben utanırım ona bir şey söylemeye. Ulan hepsi o benden daha iyi biliyor. Utanırım dedi ve beni böyle kuşattı babam diyor. Hı hı. Ben de o zaman diyor tabii dikkat ya ama ne yapıyoruz biz? Yanlış yapmayalım dedim. Hakikaten çok hoşuma gitti benim. Yani bu espri önemli. Yani çocuğunu önemli, değerli görmek.
Yani kendi kendine bırakmış ama aslında
takip ediyor.
Çok daha büyük bir evet.
Tabii sorumluluk evet, veriyor. Evet,
sorumluluk veriyor.
Ben nasıl ona bir şey söylemiyorum ya? Alim adam, o kadar okumuş adam. Yok ama gözünü seveyim ben, bana söyleme bir şey. Ona duyuruyordu aynı zamanda.
Çok güzel.
Çocuk da o zaman ya bak babam beni böyle görüyor. Ben de başka yerlerdeyim diyor. Yani bu tür şey işte irfan bunlar aslında.
Evet
yani.
İrfan bunlar
i̇rfan
aslında.
İrfan bunlar insan. Yani lafı böyle bodoslama söylemek yerine dolandırıp nezaketiyle üslubuyla söylemek ve tesir uyandıracak üslupta söyleyebilmek. Evet. Tabii bu da yine bir irfan sonucu. Yani evet. O da bir tecrübeyle elde ediliyor ve onun sonucunda oluyor. Bir de tabii insanoğlu gördüğünü taklit ediyor.
Evet.
Böyle de bir gelenek var. Yani maalesef bir kısır döngü bu. Şimdi mesela kitaplardan okuyoruz pedagojiyi, eğitimi, insan yetiştirmeyi vesaire falan filan. Efendimizin uygulamalarını ama kendi uygulamalarımıza geldiğimiz zaman gördüğümüze bakıyoruz. Yani hocamız nasıl yapmıştı bize, babamız nasıl yapmıştı bize, annemiz nasıl davranmıştı bize, onu belki farkında olmadan
içselleştirmişiz çünkü duygusal anlamda çok etki etmiş bizi
hocam. Onu yapıyoruz. Evet. Onu yapmazsak eksik olur. Ya mesela ben Diyanet'te bulunduğum zamanlarda yani bu hafızlık kurslarında özellikle dayak kötek meselesinin kaldırılması için çok mücadele verdik. Bazı hocaların hocam dayaksız hafızlık mı olur?
Çünkü kendisi dayakla olmuş değil mi hocam?
Öyle diyor ya ben şaşırıyorum ya dayak olmadan hafızlık mı olur? Ya şimdi ben fakültede hocadığım zamanda bir öğrencim bana dedi ki ben Kur'an okuyamıyorum hocam dedi. Ders 3. sınıf öğrencisi. Ya dedim sen 3. sınıfa geldin Kur'an okumayı öğrenmedin. Zannettim ki yani lise mezunu falan çocuk çok geliştiremedim falan. Bir an öyle aklıma geldi. Yok hocam dedi ben hafızım dedi.
Allah.
Herhalde biliyorum Kur'an okuması. Ha öyle mi? O zaman niye dedim? Hocam dedi Kur'an-ı Kerim'i elime aldığım zaman hafızlık yaparken yediğim dayaklar aklıma geliyor. Kur'an elimden düşüyor.
Allah Allah. Ne kadar büyük bir
ya
şey.
Bu ama bu ben onu söylüyordum yani konuşmalarımda. Yani bu çocuk hafız olmasın. Yani bunu diyecekse evet. Bu duyguyu yaşayacaksa bu çocuğu biz hafız yapmayalım. Evet. Buna bir şey yapmıyoruz. Evet. Yani ben o kadar üzüldüm, o kadar etkilendim bu çocuğun ifadesinden. Ya şimdi yani bu tür çıkmazlarımız var bizim yani. Biz evet. Model ortada. O modeli taklit yerine başka şeylerle kendi şuur altımızdaki bir şeylerle cebelleşiyoruz ya onlara.
Hocam burada tam duralım. Burası evet. Gerçekten çok hem iç acıtan hem de konuşmamız gereken.
Kesinlikle, kesinlikle.
Yani yeri geldi. İrfanla evet. belki irfan işte boyutuyla konuşmamız evet. Gereken noktalar. Bunları inşallah gelecek haftaya erteleyelim hocam.
İnşallah.
Vaktimizi doldurmuş olduk. Çok Allah razı olsun. Şimdi tamam. Genellikle bu tür konuşmalardan sonra çok keyifli sohbet oldu diyorlar. Keyif bizim çok arzu ettiğimiz bir şey değil. Biz çok istifade ettik diye.
Hem yani keyif at mı veriyoruz burada?
İstifade ettik hocam. Allah razı olsun.
Sağ olun.
Erkan Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri İrfan Gündemi'nde muhterem Kamil Yılmaz hocamızla beraber online eğitimden girdik. Bulgaristan'dan çıktık. Sonra hafızlığa bağladık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden inşallah devam etme ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.